Ayrım 11. Ona katılmak. Erol Toy, sayfa 117. 5. bölüm. Kesintisiz devrim. Uygarlığın altyapısı kent. Çağdaş uygarlık kentleşmedir. Türkiye bu dönüşümü gerçekleştirmedikçe ne amacına ne devrime ulaşabilir. Ama uygarlığı ninnilerin umudunda sallayıp büyütecek beşik tam anlamıyla boştur. Cumhuriyetin başında kentlerdeki insan sayısı yaklaşık 2 milyon 700 bin kişidir. İstanbul içi boşaldıktan sonra bile tek başına bunun 800 binini barındırmaktadır. İzmir 120 bin kişiyle ülkenin ikinci kentidir. Adana 69 bin kişiyle üçüncü. Bugünün dev Ankara'sı ise o günlerde Konya ile eşit 60 bin kişilik bir memur kentidir. Bursa 58 binli altıncı kent, 25-50 bin arasındaki kentlerin sayısı iki elin parmaklarını aşmaz. Antep, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Kayseri, Samsun, Sivas, Urfa ve Manisa. 10 ila 25 bin arası biraz daha fazladır. Afyon, Amasya, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzurum, Giresun, Isparta, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kütahya, Maraş, Mardin, Nevşehir, Rize, Siirt, Tokat, Tekirdağ, Trabzon ve Uşak. Gerisi ise 5-10 bin arasında değişen nüfus yoğunluğuna sahiptir. Cumhuriyetin kent profili budur. Burada da bir tek İstanbul dışında Kurtuluş Savaşı'nın hazanı geçtiğinden tamamında kuvayi milli ruhu egemendir. Ama zanaatkarları ya sürüldüklerinden ya da Kurtuluş Savaşı'nda can alıp verdiklerinden büyük ölçüde eksilmiştir. Esnafı malını yitirmiş, mülkünün yanık ve yıkıklarını onarmaya koşulmuştur. Hemen tamamında ticaret yapabilecek nitelikli bir Allah'ın kulu bile bulunmamaktadır. Türkiye'nin bütün alışverişi neredeyse İstanbul, İzmir ve Mersin'i liman olarak kullanabilen Adana'ya bağlıdır. Ve İstanbul onunu deniz yoluyla hala Romanya'dan sağlamaktadır. Dil bilen yoktur, yazı bilen yoktur, hesap bilen yoktur. Ama yiyecek, giyecek ve az da olsa gaz, tuz, şeker gereksinimi vardır. Köyle kentin yokluğu omuzlamak amacıyla bir kez daha kucaklaşması kaçınılmazdır. Köylü önce çiftini çubuğunu onarmıştır ve tarlaya saçtığı tohum filizlenir. Cılız hayvanı semirir. Budadığı ağaç meyvelenir. Meyvelenmez, kent pazarı yeniden şenlenmeye başlar. Yağ, peynir, yoğurt, yumurta, bal, tahıl, meyve, sebze, yün, pamuk ve tütün bollaşır. Kentinin eğirip dokuduğu bez, bulup buluşturduğu tuz çok zamanda takas edilir. Tam bu uyanış anında köylünün karabasanı aşar vergisi kaldırılır. Bir yıl sonra 17 Şubat 1926'da toplumun alın yazısına yeni bir damga vurulur. Yurttaşlar yasası o dönem bilgelerinin en iyisi olduğuna tanıklık ettikleri İsviçre Medeni yasasından sözcüğü sözcüğüne çevirir. Mecellenin haklar açısından daha ileri hükümleriyle birleştirilerek kabul edilir. Cumhuriyet, insanın insan, toplum ve devlet ilişkilerini yeryüzünün geçerli kurallarıyla düzenlerken en iyisini seçmekte duraksamamıştır. Sadece bu seçim bir yanıyla hazıra konmak diye değerlendirilse bile öteki yanıyla devrimcinin toplumuna güveninden öte inancını göstermeye yeterlidir. Üstelik arkası gelmektedir. Ceza, borçlar ve ticaret yasaları da aynı yöntemle yürürlüğe girer. Artık hem içeride insan ilişkileri bakımından hem dışarıda ekonomik ilişkilerde gerekli hukuk altyapısı dünya standartlarında oluşmuştur. Şimdi sorun tek tek insan ve toplumun aynı standartlara kavuşmasına gelmiştir. Ve galiba toplumla önderin en sıcak ve yoğun ilişkileriyle düşünce ve istenç birliğinin bütün kanıtları da bu evrede kendini göstermektedir. Buna şapka derler. Anadolu, güneş ve karı aynı zamanda kucaklayan bir kara parçasıdır. Batı ya da güneyinde denize girerken kuzey, orta ve doğusunda kardan adam yarışması düzenler. Hatta mevsimi iyi seçerseniz güney koylarının mavi sularına sırt üstü uzanarak beydağlarının karını seyreleyebilirsiniz. Bilgeler insanı coğrafyasını belirlediğinde birleşirler. Bu genel zorunluluk nedeniyle olmalı. Anadolu tarihin bilinebilen dönemlerinden beri başını hep örter. Köy erkeklerinde bu bazen deri börktür, demir tolgadır, keçe külahtır, papak, kalpak, sarık ya da takkedir. Kadınlarında yazma, yaşmak, tuğra başlıktır. Kentli ve memurların kalıplı fesleri, tülbent sarıkları, kallavi kavukları, ibrişim yaşmakları, bürümcül feraceleri, ipek peçeleri vardır. Fes, 2. Mahmut döneminde isyanlara neden olmuştur. Ama Anadolu insanının başında bazen seçtikleri, bazen biat ettikleriyle birlikte hep bir şeyler bulunmuştur. Değişimin ilk oradan başlaması ne ilginç. İstiklal yolunda şenlik. Ilgaz, Anadolu'nun bir yüce dağıdır. Başında karı boranı, döşünde yarı yaranı vardır ve yeliyle tipisini Karadeniz'e üşürmeye alışkındır. Bir kış Ilgaz'ın boranı esmez kalır. Karadeniz'e takalar vardır. İçinde araç gereçte insan çaynaşır ve takalar geçer Batum'dan Trabzon'a, Trabzon'dan Tuna'ya ve İstanbul'a. Boğaz'dan çıkar İnebolu'ya ulaşır. İnebolu'ya sıra sıra kağnılar dizilir. Limandan kağnılara bir muştu sözülür. Top, tüfek, süngü, kucakta gülle, sandıkla mermi. Ve yürek yüklenir kervanlara, hepsinden daha etkili. Bir türkü yükselir yalıdan küreye. Yaralı gözden sıçrayıp Ilgaz'a konar ve ışıl ışıl saçılır İstiklal yoluna. Çankırı'dan Ankara'ya kadar. Kağnılar yürür ayın altında. Cılız öküzleri yiyin mi yiyin? İnsanlar üşümez kanter içinde. Bebeler ağlamaz ana döşünde. Mermiler ıslanmaz bozkır kışında. Kuvayi Milli'nin sonuna değin, tek türkü çağlar İstiklal yolunda. Kucağında bebesi, sırtında top güllesi tazenin. Sarı yazmasını cephane sandığını örten ninenin ağzında. Ve ölen öküzünün yerini boyundurağa koşulan dul gelinin yaktığı bir türkü ki bilinçlerde bir mühür, yüreklerde bir düğüm. Ya istiklal ya ölüm. Ve kanılar yürür, türkü yayılır dağ ovaya, İnebolu'dan Ankara'ya, Ankara'dan Anadolu'ya. Denizlerden yansır, okyanuslarda yankılanır. Ve dünyanın yüreğini kükreyen devin korkusunu işler, hey gülüm. Bu öyle bir destandır ki şiirlere, romanlara, tarihlere sığmaz. Kahramanlarına içten bir selam yeter. Sanki gün o günlerden biri, dem o demdir. Ilgaz'la küre yıllardır gaziyi beklemiştir. İstiklal yolunu yeniden şenlendirmek için. Kasamonluların çağrısı Ilgaz kadardır. Gazi Mustafa Kemal'in özlemi Karadeniz'den aşkın. Ama her bir şeyin bir sırası vardır. Sonunda arabasına biner, İstiklal yolunun Ankara ucundan Sıla kavşağına girer. Tarih 24 Ağustos 1925'tir. Kastamonu, yaşlısı, genci, kadını erkeğiyle sokağa dökülür. Takkeli, sarıklısı, festif uçulusu, yaşmaklı yazmalısı, Yemenili Tuğralısı İstiklal yolunda kahramanını karşılar. Uzaktan bir toz bulutu görünür. Önünde Ankara kervanı belirir. Araba köprüyü geçer ve Kastamonulu gazisine bakar ki başına hiç görmedikleri bir serpuş geçirmiştir. Güleni olur, şaşanı şaşıranı bulunur. Kınayanı çıkmaz. O neylerse onlar içindir. Güzel eyler. Kalabalık çevresini alır. O birden ayağa kalkar. O acayip serpuşu eline alır. Kalabalığın Ağustos terini yerleye yerleye, efendiler buna şapka denir dedikten sonra Mimar Kemalettin'in İttihat ve Terakki Merkezi olarak yaptığı binaya girer. Biraz dinlenip önde gelenlerle söyleşecek, oradan İnebolu'ya geçecektir. Düşündüğünü uygulayarak içeride birkaç saat oyalanır. İnebolu'ya gitmek için binadan çıktığında gördüğü gerçekten görülmeye değecektir. Kastamonulluların neredeyse tamamı zorla dükkan açtırarak şapka niyetine ne buldularsa başlarına geçirip uğurlamaya gelmişlerdir. Hiç lamı cimi yok. Bunu hiçbir zorbanın korkusu, hiçbir çıkarın kokusu bu kadar yaygın ve bu kadar kısa zamanda başaramaz. Ama sevgi, istek, bilinç ve güven. Kanıt Kastamonu'dadır. Elif Bağ, sola çark. Sadece Kastamonu'da değil, bütün Anadolu'dadır. Elbet bütün olup bitenlere karşın İstanbul'u da devrimin kervanına katmak zorunludur. Zaten Cumhuriyet'in ilk 4 yılı ilk onarım sürecidir. Genleşen tarlalar sürülebildiğince sürülmüş, tavlanmış, dallanıp budaklanan ağaçlar aralanmış, budanmış, yakılıp yıkılan ev ve dükkanlar az buçuk onarılmıştır. Toplumun yoğun çalışmasına devletin kuruluş çabaları eklenmiş, 4 koca yıl rüzgar gibi geçmiştir. 1927 yılı başlarken ortaya çıkan gerçek herkesi irkiltmiştir. Devletin günlük işleri görebilmesi 325 bin okur yazara gereksinim duyar ama bütün Türkiye'de okuyan ve okuduğu gibi yazabilen topu topu 285 bin kişi vardır. Her ne kadar kağıt üzerinde okumayı bilenler 1 milyon 400 bin kişi görünmekteyse de okur yazar denildiğinde işler değişmektedir. Devletin güncel gereksinimine kurulacak yeni dairelerle medeni yasanın öngördüğü görevler de eklenince açık dehşet vericidir. Buna bir de dış ve iç ticaretin zorunlu kıldığı okur yazar sayıları eklenirse devletin ve toplumun karşılaştığı tabloyu düşünmek kolaylaşır. Hemen okuma yazma seferberlikleri hazırlanır. Okumak belli bir süre içinde mümkün olacak gibi görünmektedir ama yazmak. Selçuklu 1027 Belk kurultayında yazısının yerine Arap harflerini alırken kendi ödevine uygun bir davranış içindedir. İslam'ın kılıcı olarak çarpışacaksa onunla her açıdan bütünleşmelidir. Osmanlı'nın Selçuklu'nun seçilmiş mirasçısı olduğuna göre yazıyı daha da süsleyip püsleyerek sadece seçkinlerin becerebileceği bir imtiyaz haline getirmesi doğaldır. Başka türlü imparatorluğun nimetlerini bir avuç haramzadeye nasıl peşkeş çekebilir? Üstelik Türklerin ses uyumuyla pek çakışmasa da Arap elifbası ile okumak çok zor sayılmaz. Birkaç aylık Kur'an dersiyle birkaç yıllık mahalle mektebi eğitimi güldür güldür kıraata yeter de artar. Biraz daha sabır ve çaba gösterip kendi kendine yenileyerek hatim indirmek bile mümkündür. Ama özellikle özelliği olan uzmanlık dallarında yazmak için en azından 5-6 yıllık eğitim zorunludur. Hem o yazıyı alan Selçuklu hem sürdüren Osmanlı 20'likten 70'liğe kadar basamaklanan medreseleri bu gerekçeyle kurmuştur. Çünkü imparatorluğun terekesini yazı olmazsa elde tutması olanaksızdır. Riaya ve beraya kul tanrısının kelamını okuyup imanını pekiştirdikten sonra daha ne isteyebilir? Etrakı bir idrak, yazmayı da öğrenip Bağbali'ye katip olacak değil ha. Hazindir ki Osmanlı pılısını pırtısını toplayarak kendi karanlığına gömüldüğünde hükümet kapısına katiplik yükümü akılsız Türk'e kalmıştır. Ne çare şakır şakır okuduğu elifbada yazmaya gelince çakılıp kalan da o olmuştur. Gündelik işlerin yürütülmesi bile okur yazar sayısının artırılmasına bağlıdır. Yoksa yurttaşlık yasasına göre evlenene cüzdan verilmesinden, doğanların kütüğe kaydedilmesine, yaşamın her alanındaki belgeden, ölenin miras paylaşımına kadar her şey eskiden olduğu gibi sözde ya da askıda kalacaktır. Bugünün üniversite diplomalarını beğenmeyip yabancılarını yeğleyen kafası, o günün okur yazarına yalvar yakar olan yöneticilerini hiçbir zaman anlayamaz. O tür kafalar anlayamıyor diye gerçekler değişmez ki. Cumhuriyet, devletini işletmek adına okur yazarı artırmak zorundadır. Gece gündüz aranan çare sonunda bulunur. Türkçenin ses uyumuna en yakın kullanım olanağı veren yazı Latin alfabesidir. Önder dersini herkesten önce çalışır. Küçük ülküyle birlikte harflerin sesleri karşılamaları üzerine temrinler yapar. Bilgeler, bilginler ve uzmanlarla sürekli tartışır. Uygunluğu içine sinince uygulama tartışmaları başlar. Üstelik bu girişimin geçmişi de vardır. İkinci meşrutiyet kendi içinde bir denemeye girmiş, başaramamıştır. İzmir İktisat Kongresi'nde öneri gelmiş, kabul edilmemiştir. Aranıp bulunan kesinleşmek üzeredir. Uygulamaya İskender'in kılıcı gerekmektedir. Çünkü yeni alfabe üzerinde birleşen uzman, bilgin, bilge ve aydınların tamamı uygulama zamanında imamesi kopmuş tesbih taneleri gibi saçılmaktadırlar. Kimi 10 yıllık bir geçiş süreci önerir, kimi 5 yıla razıdır, kimi ineğini 2 yıla kadar tenezzül eder. Önder'in bütün bu tartışmalardan çıkardığı bir tek sonuç vardır, ya hemen ya hiç. Seçkinler tavana sıçrarlar. Bu mümkün değildir. Kiminin kitabı okunmaz olacaktır, kiminin gazetesi batacaktır. Daha da fenası, koca koca adamlar okul çocukları gibi yeni baştan eğitim görme zorunluluğuyla karşılaşacaklardır. İşin aslında 10 yüzyıldır ilk kez seçkinler halkla eşit düzeyde bulunmanın dehşetine kapılmışlardır. Harf değişimi gerçekleştiği anda anlı şanlı müderrislerle öğrencileri, pek ünlü yazarlarla okurları, ceberrut yöneticilerle yönettikleri yeni alfabenin önünde aynı durumdadırlar. Hiç. Devletin halklaşması ve cumhuriyet gerçekte ilk kez gerçek eşitliğin tadına varmaktadır. Hiçbir biçimde okur yazarlığa bulaştırılmamış 14 milyonluk halk yığınıyla okur yazarlığını tek imtiyaz olarak kullanmış 285 bin kişilik seçkin kitlesi sonrasına aynı başlangıç noktasından yürüyeceklerdir. Cumhuriyet milliyetçilik ve devrimciliğinin yanına halkçılığı böylelikle yerleştirir. Seçkinlerin kopardığı bütün gürültü boşa gider. Tartışmaların alabildiğine yoğunlaştığı bir gün Sarayburnu'nda kara tahta kurulur. Tarih 9 Ağustos 1928'dir. Bütün öğrenci belleklerine çizilen bir resimdir o gün. Gazi elinde tebeşirle kara tahtaya yeni Türk harflerini çizmektedir. Her harften sonra gerilip baka baka hem kendi öğrenmekte hem coşkusunu paylaşan halkını öğretmektedir. Ve süre o günden başlayarak 3 aydır. Önce ordudaki subaylar, okullardaki öğretmenler, dairelerdeki memurlar eğitilir. Hemen ardından eğitim seferberliğine girişilir. Sanki Karamanlı Mehmet Bey'in davulları bir kez daha gümbürdemiştir. Kışlada, camide, okulda, dairede ve iş yerinde okuma yazma kursları açılır. Askerdeki Mehmetçik, kopya kalemini diline bana bana anasına mektubu, sarı öküze selamı kendisi yazar. dükkandaki Mehmet çentik yerine kalem kullanmaya başlar. Kent pazarına yoğurt götüren ana, yaşamı boyunca postacıyla ilk kez karşılaşır. Odun pazarındaki baba, oğlunun el yazısını okumaya uğraşır. Adım atılmış, piramidin kilit taşı yerine konulmuştur. Köyünden askere gidenlerin tamamı 3 ay içinde okur yazar kesilir. Dükkanda çırak duranlar birer diploma sahibidir. Okuma kurslarına katılanlar okutmanlıkla ödüllendirilir. Hızlı okuyup yazanlar öğretmen olur. Doğru okuyup yazanlar memur alınır. Heceleyenler muhtar seçilir. Harfleri tanıyanlar devletin gereksinim duyduğu öteki görevlere yerleşir. Dev lambasının tıpasını zorlamaktadır. İstiklalin ilk bebeleri ilk öğretim çağına gelmişlerdir. Köylere okul açılması için daha çok zaman ister. Ama kentlerde görevli amca, dayı ve ağaların kolları okuyacak bebeleri açıktır. Bu köyden kentlere ikinci göç dalgasıdır ve galiba bugünkü Türkiye'nin de anasıdır. Hiç abartısız denilebilir ki ilk iki yılın kazanımı göz kamaştırıcıdır. Yaklaşık 350 bin kişi birçoğu heceleyerek de olsa okur yazardır. Savaşın yelinde oğul çıkarmış kovana dönen kent mübadeleden beri ilk kez umutla dolar. Okur yazarlarla öğrenmeye gelenlerin katkısı gittikçe yoğunlaşmaktadır. Okulların boş sıraları, kente uzak köylerden akraba ya da tanıdık yanına yerleşenler, yakın köylerden kar üstünde yalın ayak, yağmur altında başı açık kilometrelerce yol tepenlerle dolar. Kimi heceler döner, kimi hes söker, okuldan okula dahasına ilerler. Bu olağanüstü dayanışmayla gün günden artan coşku, daha çoban doğanın İstanbul yıllarıyla Ankara doruklarını uzanacak uzun yürüyüşünün ilk adımıdır. Sonraki her girişim hızını artıracak, engellemeye hiçbir gücü yetmeyecektir. Bunalımdan çıkış yolu. Cumhuriyet, önderin yönlendirmesi, toplumun kabulüyle çağdaşlaşmanın bütün köşe taşlarını kendi geleceğinin üst yapısına döşemiştir. O yoldan yürütülecek bir gelişme, çağdaş uygarlığın ötesine geçmeyi sağlayacaktır. Elbette her şey kendi doğrultusunda ilerlerse. Ama uygarlık sadece hukuk ya da bilgi değil, bir yaşam biçimidir. Ve bunun en temel gereksinimi de gelişen, kalkınan ve üreten bir altyapıdır. Yani ekonomi, kalkınma, gelişme. Ve bunun endüstriye dayanması. İşte Cumhuriyet'in her karamsara ağıt yaktıran en büyük açmazı da budur. Çünkü kalkınma ve gelişme, toplumun kılık kıyafeti, hukuk ve siyaseti gibi biçimsel üst yapıyı değiştirmekle erişilecek soyut bir düzey değil, yaşamın bütün gereksinimlerini karşılayan somut bir durumdur. Hazırı yağmalayıp tüketme yerine sürekli üreten bir endüstri olmazsa uygulanan bütün değişiklikler Ağustos böceğinin çalıp söylemesi gibidir. Yoksul ve yoksun bir toplumu üretken ve gelişmiş bir ulusa dönüştürmek ise yatırım gerektirir. Yatırım söz konusu olunca da kaçınılmaz biçimde birikim ve onu üretime dönüştürecek girişimler için en başta da para. Yani sermaye gündeme gelir. Bu döngü kendi koşullarına uygun özellik taşırsa mucize gerçekleşir. Aykırı girişimlerle yürütülmeye çalışılırsa hüsran. Kişisel ya da ulusal bütün ekonomik davranışlar bu temel kurala bağlı olduğundan her başlangıcı ince eleyip sık dokunmak zorunludur. Hele topyekun kalkınma söz konusu ise her şeyin boyutu daha da büyür. Ayrıntılı planlarla olanaklar önceden hazırlanmalı. Teknoloji, bilgi ve sermaye baştan sağlanmalıdır. Unutulmamalıdır ki koşullar el verdiğinde üst yapı değişimleri ne kadar kolaysa, koşullar elverişli olsa bile altyapı dönüşümleri o kadar zordur. Ekonomik dönüşüm tıpkı savaş gibidir. Başlangıçtaki bir yönlendirme hatası milyonların emek ve çabasını boşa harcar. Bu da bütün bir toplumun umutsuzluğa kapılmasına neden olur. Oysa refah toplumunda da yoksullukta da umut insanın en büyük güvencesidir. Artık ekonomi politik profilimizi çizebiliriz. Anadolu'nun geleneksel tarım ekonomisi savaşla durmuş ama değişmemiştir. Gaziler yengi takından kurtulan vatana baktıkları an semişleri kursaklarına tıkılır. Tarla genleşmiş, bağ bozulmuş, bahçe yozmuş, pulluklar küflenmiş, zor alım ya da ordu gereksinimden artan son öküz, son tohumla katık edilmiştir. Ama coşku, bilinç, istenç ve özgüven dimdik ayaktadır. Yaşlı keçi, ihtiyar tekeye, arazlı koyun, yoz koça aşırtılır. Pullukların küfü çakmak taşlarıyla kazınır. Kadınlarla çocuklar dana ve düvelerle çifte koşulur. Eşelenen tarla bir avuç olsa da saçılan tohum dağlar kadar umuttur. Ve kara toprak ilk yazda çatlayan tohumuyla açlığın nefsini köreltmeye durur. Tarım toplumunda açlıkla çıplaklığın acısı mevsimliktir. Toprak işlendi, dişi döllendi mi sorun biter. Bitmiştir. Ama kalkınma, gelişme ve büyümenin huması kendini yakmış. külünün gizinde ankalaşıp dirilmeyi beklemektedir. Yoksulluğun demirini döve döve uygarlığın tuncuna dönüştürecek korun tamamı o küllerin altındadır. Örs ve çekiç. Buyurun örs ve çekicin başına. 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığını kaydetmek kolaydır. Makineleri 5 beygir gücünde ve demir başları toplamı 1000 lirayı aşan Happy Top'u 308 işletme vardır. Bunların 163'ü geleneksel tarım ürünleri, 52'si tekstil ve 7'si maden işleyen fabrikadır. Tümünde çalışan işçi mevsimliklerle birlikte 15-20 bin kadardır. Bunlara yabancılar tarafından işletilen deniz ve demir yollarıyla madenler ve öteki iş yerleri eklenince çalışanların sayısı 119 bine ulaşmaktadır. 1927 yılının daha belirgin sayılarında ise durum daha ayrıntılıdır ama değişmez. 65.245 üretim işletmesinden 28.246'sında zanaatkar tek başına çalışır. 37.010 işletmenin 23.332'sinde bir kalfa, bir ya da iki çırak olmak üzere 2-3 kişi, 7.683'ünde 4-5 çalışan, 3.910 iş yerinde 6 ila 10 emekçi, 1188 atölyede 10 ila 20 ve ancak 872 fabrika denilebilecek yerde 20 ve daha fazla işçi çalışmaktadır. 4 yılda işçi sayısı neredeyse katlanmıştır. 1924 yılında demir yollarının uzunluğu 4086 kilometredir. Bunun 2352 kilometresi yabancıların, 1734 kilometresi devletindir. Ama tamamı ham madde gönderimiyle mamul getirmeye dönük liman bağlantılıdır. Anadolu'nun ne ürettiği bilinmeyen iç kesimleri henüz tren görmemiştir. Yine aynı yıllarda 54 bini İstanbul'da olmak üzere 257.355 tüccar vardır. Ne var ki İstanbul dışındakilerin %80'i okuma yazma bilmez. 11. ayrımın sonu sayfa 128.